Ayrım 12.
Fransız Radikal Sosyalist Partisi'ndeki üyelerin sayısı problemine kesin bir cevap verilemiyorsa, bu sorunun kendisinin anlamsız oluşundandır. Radikal Parti'nin üyelerini saymaya imkan yoktur. Çünkü Radikal Parti kelimenin gerçek anlamında bir üye devşirme faaliyetinde bulunmaz. O bir kadro partisidir. Amerikan partileriyle Avrupa'daki ılımlı ve muhafazakar partilerin çoğunluğu da aynı kategoriye girmektedir. Bu ayrım teorik bakımdan açık olmakla birlikte her zaman kolayca uygulanamaz. Az önce değindiğimiz gibi bazen kadro partileri de kütle partilerini taklit ederek alelade üyelere kapılarını açarlar. Aslında bu uygulama oldukça yaygın olup saf kadro partilerinin sayısı azdır. Diğerleri uygulamada bunlardan pek uzak olmasalar bile dış görünüşleriyle gözlemciyi yanıltabilirler. Gözlemcinin tüzüklerdeki şekli hükümlerle veya liderlerin beyanlarıyla yetinmemesi gerekir. Bir üye kaydı sisteminin mevcut olmaması veya aidatların düzenli şekilde toplanmaması oldukça sağlam bir kriter teşkil eder. Aşağıda göreceğimiz gibi bunlar olmadıkça gerçek bir üyelik düşünülemez. Verilen rakamların belirsizliği de bir karine olarak kabul edilebilir. 1950'de Türk Demokrat Partisi seçimlerden önce 3 ya da 4 milyon üyesi olduğunu ileri sürerken şüphesiz taraftarları kastediyordu. Gerçekte bu parti esas itibariyle bir kadro partisiydi. Aynı şekilde dolaylı partilerin yani kişisel üye kaydetmeyen kütle partilerinin varlığı da bu ayrımla çelişki halindedir. İşçi Partisi örneğini ele alalım. Bu parti 1900 yılında işçi adaylarının seçimlerde finanse edilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Seçim giderleri kolektif olarak sendikalar tarafından karşılandığı için mali bakımdan bir kütle partisi sistemi mevcuttur. Ancak bu kolektif üyelik gene de bireysel üyelikten çok farklıdır. Ne gerçek anlamda bir siyasal örgütlenmeyi ne de partiye karşı kişisel bir taahhüdü içerir. Buysa aşağıda etraflıca göstermeye çalışacağımız gibi partinin ve üyeliğin mahiyetini kökten değiştirmektedir. Öte yandan katılanların tescil edildiği kapalı ön seçim sistemini uygulayan Amerika devletlerindeki partileri ele alalım. Bunlar da siyasal yönden kütle partilerine benzemektedir. Ön seçime katılmak ve bunun gerektirdiği tescil ve taahhüt işlemleri bir çeşit üyelik olarak düşünülebilir. Üstelik partinin seçimlerde göstereceği adayların tespitine ilişkin faaliyetler, parti üyelerinin tipik faaliyetlerinden birini teşkil eder. Fakat burada üyenin başkaca bir faaliyeti mevcut değildir. Kütle partilerinin ocak toplantılarına benzer bir şey yoktur. Özellikle partinin ve seçim kampanyalarının finansmanını sağlayacak düzenli bir aidat sistemine rastlanmaz. Mali yönden bunların kadro partisi örnekleri oldukları açıktır. Kısacası dolaylı partileri ve kapalı ön seçime dayanan Amerikan partilerini yarı kütle partileri saymak gerekir. Ancak bu kavram heterojenliği sebebiyle diğer iki kategoriden ayrı, üçüncü bir kategori olarak kabul edilemez. Kadro ve kütle partileri arasındaki ayrım bir sosyal ve siyasal altyapı farkına dayanır. Başlangıçta bu ayrım genel çizgileri itibarıyla sınırlı oy sisteminin yerini genel oy sisteminin alışı olayıyla düşümleşmiştir. 19. yüzyılda kural olan servet esasına dayalı seçim sistemlerinde partiler açıkça kadro partileri biçimini almışlardı. Kütlelerin hiçbir siyasal etkisinin bulunmadığı bir zamanda bunları örgütlendirmek söz konusu olamazdı. Üstelik seçimlerin kapitalist yoldan finansmanı da tabii görülüyordu. Hatta bu sınırlı oy sisteminden sonra da devam etmiştir. Aslına bakılırsa genel oyun kabulü derhal gerçek kütle partilerinin doğuşuna yol açmış değildir. Sadece kadro partileri saflarını kütlelere açar gibi görünerek örgütlerini daha esnekleştirmeye çalışmışlardır. İngiliz Liberal Partisi'nde Birmingham Komitesi, Caucus sistemi, Muhafazakar Parti'de Primrose Ligi, Amerika'da ön seçimlerin kabulü bu ilk safhaya tekabül eder. Problem bir yandan kütlelere belli bir siyasal faaliyet alanı bırakmak, bir yandan da komiteyi meydana getiren seçkinlere iktidarlarını halktan almış görünüşü vermektedir. İlk iki örnekte kütle partisine yaklaşılmış, şekli bir üyelik sistemi ve düzenli bir aidat usulü mevcut olmuştur. Fakat partinin gerçek hayatı üyelerin dışında cereyan ediyordu. Asıl partiden ayrı bir örgüt olan Primrose Ligi bir sosyal kaynaşma amacı gütmekteydi. Yalnız Birmingham Komitesi mahalle ocaklarıyla gerçek bir kütle partisinin habercisi olmuş fakat geçici bir deneme olmaktan öteye geçmemiştir. Bu devrede kütle partilerinin siyasal ve mali temelleri henüz mevcut değildir. Ne adayları ve seçimleri kapitalist finansmandan kurtarmak ne de kütleleri eğiterek onların faaliyetlerinden siyasal hayatta doğrudan doğruya yararlanmak söz konusuydu. Burada daha çok kütlelerin siyasal ve mali gücünü yardımcı bir kuvvet olarak kullanma durumu mevcuttu. Gerçi ilk adım atılmıştı ama bu sadece bir ilk adımdan ibaretti. Genel oyun kabulü hemen her yerde, Amerika hariç, sosyalist partilerin gelişmesine yol açmış ve nihai adım bunlar tarafından atılmıştır. Fakat bu da her zaman birdenbire olmamıştır. Örneğin Fransa'da ilk sosyalist gruplar burjuva partilerinden pek farklı değildi. Üyelerin kayıtlarının yapılması, aidatların toplanması, seçimlerin özerk şekilde finansmanı ancak yavaş yavaş gelişmiştir. İtalya'da ve siyasal bakımdan az gelişmiş ülkelerde bu daha da yavaş olmuştur. Bununla birlikte 1914-18 savaşı arifesinde Avrupa Sosyalist Partileri daha önceki kadro partilerinden derin farklarla ayrılan büyük insan toplulukları teşkil ediyorlardı. Özellikle 1 milyondan fazla üyesi ve aşağı yukarı 2 milyon marklık yıllık bütçesiyle Alman Sosyal Demokrat Partisi birçok ulusal devletlerden daha güçlü gerçek bir devlet meydana getiriyordu. Bu kütle yapısına vücut veren şey Marksist sınıf partisi anlayışı olmuştur. Eğer parti bir sınıfın siyasal ifadesi ise o zaman tabiatıyla sınıfın tümünü örgütlendirmeye, ona siyasal bakımdan şekil vermeye, içlerinden siyasal ve yönetsel elitleri çıkarmaya çalışması gerekir. Bu örgütlendirme işçi sınıfının burjuva partilerinin vesayetinden kurtulmasını da mümkün kılmıştır. Seçimlerde bağımsız işçi adaylar gösterebilmek için kapitalist finansmandan vazgeçmek gerekiyordu. Buna ancak ufak bir ilave şeklinde yer verilebilirdi. Yani roller yer değiştirmişti. Buysa yalnız kolektif finansmanla mümkündü. Burjuva siyasal basına karşı bir işçi siyasal basını kurabilmek için sermaye toplamak ve gazetenin dağıtım işlerini örgütlendirmek gerekiyordu. Bunları ancak bir kütle partisi mümkün kılabilirdi. Kadro ve kütle partileri ayrımının sağ ve sol, burjuva ve işçi partileri ayrımının için hemen hemen paralel düştüğü böylece açıklanmış olmaktadır. Burjuva sağ ne mali ne de siyasal bakımdan kütleleri örgütlendirmeye muhtaç değildi. Onun kendi seçkinleri, şöhretleri, mali destekçileri vardı. Kendi siyasal eğitimini yeter görmekteydi. Dolayısıyla faşizmin doğuşuna kadar muhafazakar kütle partileri yaratma teşebbüsleri genellikle başarısızlığa uğramıştır. Burjuvazinin örgütlendirilmeye ve ortak eyleme karşı duyduğu içgüdüsel muhalefet de bunda rol oynamıştır. Tıpkı işçi sınıfındaki karşıt eğilimin sosyalist partilerin kütlesel karakterini teşvik etmiş olması gibi. Burada daha önceki bazı gözlemlerimizi tekrarlayabiliriz. Burjuvazi ancak komünizmin veya devrimci metotların gelişmesi üzerine kadro partilerinin yetersizliğini anlamış ve kütle partileri kurma yolunda ciddi teşebbüslere girişmiştir. 1932'de Nasyonal Sosyalist Parti'nin üye sayısı 800 bine ulaşmıştı. Fakat gerçekte bu burjuvazinin demokrasiden koptuğuna işaretti. Seçim ve parlamento sistemi içinde kadro partileri genellikle sağa kâfi gelmiştir. Seçim ve parlamento sistemine karşı mücadelede ise faşist tipteki kütle partileri nadiren proleter partileri derecesinde denge ve istikrar gösterebilmişlerdir. Üstelik bunlar aşağıda göreceğimiz gibi saf kütle partisi mahiyetini de yitirme eğilimindedir. Şekil 6. Avrupa Sosyalist Partilerinde Üyelik 1950-55. 1900. Büyük Britanya, sendikalı üyeler 353.070, toplam 375.931. Hollanda 3.200, İsveç 44.100. 1901. Büyük Britanya, sendikalı üyeler 455.450, toplam 469.311. Hollanda 4.000, İsveç 48.241. 1902. Büyük Britanya 847.315, toplam 861.150. Hollanda 6.500, İsveç 49.190, İsviçre 9.155. 1903. Danimarka 22.061. Büyük Britanya sendikalı üyeler 956.025, toplam 969.800. Norveç 17.000, Hollanda 5.600, İsveç 54.552, İsviçre 8.912. 1904. Büyük Britanya sendikalı üyeler 885.270, toplam 900.000. Hollanda 6.000, İsveç 64.835, İsviçre 19.840. 1905. Almanya 400.000, Fransa 34.688. Büyük Britanya sendikalı üyeler 904.496, toplam 921.280. Hollanda 6.816, İsveç 67.325, İsviçre 20.337. 1906. Almanya 384.327. Danimarka 29.651. Fransa 40.000. Büyük Britanya sendikalı üyeler 975.182, toplam 998.338. Norveç 19.100, Hollanda 7.471, İsveç 101.929, İsviçre 20.000. 1907. Almanya 530.466. Fransa 52.913. Büyük Britanya sendikalı üyeler 1.049.673, toplam 1.072.418. Hollanda 8.423, İsveç 133.388. 1908. Almanya 587.338. Danimarka 34.078. Fransa 56.963. Büyük Britanya sendikalı üyeler 1.127.035. Toplam 1.158.565. Norveç 27.838. Hollanda 8.748. İsveç 112.693. İsviçre 20.439. 1909. Almanya 633.309. Fransa 57.977. Büyük Britanya sendikalı üyeler 1.450.648, toplam 1.486.308. Norveç 27.789, Hollanda 9.504, İsveç 60.813, İsviçre 21.132. 1910. Almanya 720.038, Fransa 69.085, Büyük Britanya sendikalı üyeler 1.394.402, toplam 1.430.539, Hollanda 9.980, İsveç 55.248, İsviçre 20.671. 1911. Almanya 836.562, Fransa 69.578, Büyük Britanya sendikalı üyeler 1.501.783, toplam 1.539.092, Hollanda 12.582, İsveç 57.721, İsviçre 21.508. 1912. Almanya 970.112, Fransa 72.692, Büyük Britanya sendikalı üyeler 1.858.178, toplam 1.895.498, Norveç 43.557, Hollanda 15.667, İsveç 61.000, İsviçre 27.500. 1913. Almanya 982.850, Avusturya 89.628, Danimarka 48.985, Fransa 75.192, Hollanda 25.708, İsveç 75.444, İsviçre 29.730. 1914. Almanya 1.085.905, Danimarka 57.115, Fransa 93.218, Büyük Britanya sendikalı üyeler 1.572.391, toplam 1.612.147, Norveç 53.866, Hollanda 25.609, İsveç 84.410, İsviçre 29.585. 1915. Almanya 585.898, Danimarka 60.072, Fransa 25.393, Büyük Britanya sendikalı üyeler 2.053.735, toplam 2.093.365, Norveç 62.952, Hollanda 25.642, İsveç 85.937, İsviçre 27.485. 1916. Almanya 432.618, Danimarka 67.724, Fransa 25.879, Büyük Britanya sendikalı üyeler 2.170.782, toplam 2.219.764, Hollanda 24.018, İsveç 105.275, İsviçre 31.307. 1917. Almanya 243.061, Danimarka 78.320, Fransa 28.224, Büyük Britanya sendikalı üyeler 2.415.383, toplam 2.465.131, Hollanda 24.893, İsveç 114.450. 1918. Almanya 249.411, Danimarka 91.791, Fransa 15.827, Büyük Britanya sendikalı üyeler 2.960.409, toplam 3.013.129, Norveç 94.165, Hollanda 27.093, İsveç 129.432, İsviçre 39.765. 1919. Almanya 1.012.299, Avusturya 332.391, Danimarka 115.900, Fransa 133.277, Büyük Britanya sendikalı üyeler 3.464.020, toplam 3.511.290, Hollanda 37.628, İsveç 151.364, İsviçre 52.163. 1920. Almanya 1.180.208, Avusturya 335.863, Danimarka 126.603, Fransa 179.787, Büyük Britanya sendikalı üyeler 4.317.537, toplam 4.359.807, Hollanda 47.870, İsveç 143.090, İsviçre 51.250. 1921, Almanya 1.028.574, Avusturya 491.160, Danimarka 129.756, Fransa 50.449, Büyük Britanya sendikalı üyeler 3.973.558, toplam 4.010.361, Norveç 45.946, Hollanda 37.412, İsveç 134.753, İsviçre 40.483. 1922, Almanya 1.464.868, Avusturya 553.022, Danimarka 124.549, Fransa 49.174, Büyük Britanya sendikalı üyeler 3.279.276, toplam 3.311.036, Hollanda 41.472, İsveç 133.042, İsviçre 36.552. 1923, Almanya 1.261.072, Avusturya 514.273, Danimarka 130.371, Fransa 50.496, Büyük Britanya sendikalı üyeler 3.120.149, toplam 3.155.911, Hollanda 42.047, İsveç 138.510, İsviçre 34.000. 1924, Almanya 940.078, Avusturya 566.124, Danimarka 143.203, Fransa 72.659, Büyük Britanya sendikalı üyeler 3.158.102, toplam 3.194.399, Norveç 40.394, Hollanda 41.230, İsveç 153.187, İsviçre 31.306.